Bu konuşan kitap Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığında görme özürlüler için seslendirilmiştir. Bu konuşan kitabı yalnız görme özürlülerce kullanılabilir. Ticari amaçla kullanılması, görme özürlü olmayan kişilere kullanmaları için verilmesi yasaktır. Bu konuşan kitap yalnız Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığınca veya kitaplıktan izin alınarak başka bir yetkili kurumca çoğaltılabilir. Telefon ve fax 0232 446 46 31. Web sitesi adresi www.turkok.org. E-posta adresi bilgi@turkok.org.
Kitabın adı Aşkı Bulmanın ve Korumanın Yolları. Yazarı Kürşat Başar. Okuyan Tolga Tıraş. Yayın evi Can Yayınları. Ses kayıt Ebru Güney. Bulutların Üstündeki Ülke 1 ya da Nevit'in Öyküsü. 1. O başkalarına benzemiyor. Benzemediği için insanların bütün gün tembel tembel güneşin altında yattığı, denize girdiği, akşamları yanmış yüzlerle serin terasta yemeklerini yiyip kahve içtiği bu otelde sürekli birileri gelip birileri giderken dünyanın dört bir yanından öyküler anlatan insanların farklı dillerdeki vurgularını dinlerken ay ışığında sevişen ve sonra birbirini öldüren iki genç sevgiliyi anlatan müziğin her gece geç saatlerde çalındığı bu yaz bir akşamüstü onu görüyorum. Eylül gelmek üzere. Zaman zaman bir esinti sonbaharı hatırlatıyor. Şöyle bir geçen hızlı yağmurlar yağıyor. Sabah kahvemi içtikten sonra kitabımı alıp kıyıdaki kalabalığa katılıyorum. Bazen uzağa, koyun en ucunda nedense kimsenin uğramadığı kayalığa gidip renkli taşlarla, deniz kabuklarıyla oyalanıyorum. Küçük karanlık mağaralara giriyorum. Bu sıradan taşlar, kabuklar, denizin gün içinde değişen renkleri, görüntüleri, uzaktan gelen, ara ara duyulan bir müzik bana geçmişi, unuttuğum insanları, sevdiğim yüzleri, unutulmaz konuşmaları hatırlatıyor. Geçmiş zaman nedense ilk kez böylesi ağır geliyor. Hatırladığım en sıradan şeyler bile içimde garip, anlatılmaz bir burukluk yaratıyor. Ona neden öyle söylemiştim, o zaman neden o telefonu kapamıştım, işte hepimizin günün birinde durup düşünmek zorunda kaldığımız türden şeyler. Elimde sürekli bir metinden ötekine geçen ama hiçbir öyküyü bitirmeyen bir kitap var. Tıpkı hayatım gibi bitirilemeyen öykülerle, geçişlerle, gizemlerle dolu. Başkalarına sorarsanız hayatımın ortasına gelmek üzereyim ve asıl başarılarım bundan sonra gelecek. Oysa ben yemyeşil suyun üstünde titreyen güneş ışıklarına bakarken böyle olmadığını biliyorum. Büyük bir hızla, dev adımlarla yaşanan yıllar bana yalnızca dev adımlarla yitirilen şeyler, yitirilen insanlar, yitirilen fırsatlar getirmiş. Kıyının bir ucundan ötekine koşarken geride kalanlara, yanımdan geçip giderken gözüme çarpanlara bakmamışım bile. Yolun sonunda bambaşka bir şey, hayatın bize görünmeyen yüzünü, masalların bile hep bittiği anda sözü geçen mutluluğu mu bulmayı ummuşum acaba? Şimdi geriye dönsem bile ancak bir gözlemci gibi, tozlu arşivlerde gerçeği arayan bir tarihçi gibi, bir müzeyi gezerken tüm dünyaya sahip olduğu aldanışına kapılan budala bir gezgin gibi yalnızca izleyebilirim onları. Yıllar boyu tüm bir yaşamı, beklenmedik ayrıntıları paylaştığınız sevgilinizden ayrıldıktan sonra bir anda artık ona asla dokunamayacağınız anlamının getirdiği o tuhaf inanmazlığa benziyor duyduğum. Her şeyi çok karmaşık sandığımı biliyorum. Oysa hayat hiç de karmaşık değil. Hayat biriktirmek demek. Herkes bir şeyler biriktiriyor. Dostluklar, sevgiler, para, eşyalar hep biriktiriliyor. Günün birinde hepsi bir araya gelip bir fotoğraf oluştursun diye. Bu kocaman fotoğrafın içindeki yüzlerin, eşyaların, gülümseyişlerin öykülerinden kurulu hayatımıza bakıp gülmek ya da hüzünlenmek için. Bense hep yeniden başlıyorum. Hayatın öyle ikide bir yeniden başlanacak bir oyun olmadığını anlayamadığımı biliyorum. İşte şu kitap da öyle değil mi? İkide bir yeniden başlıyor. Bir önceki öyküyü yarım bırakıyor. Hiç de ilginç değil. Kim böyle bir kitabı okumak ister ki? Gizemlerle dolu öykülerin sonunda ne olacağını merak ediyorsunuz. Ama öykü bitmeden bir başkası başlıyor. Alıştığınız kişiler değişiyor. Yeni şifreler, yeni anahtarlar, yeni mekanlar, farklı bir zaman ve anlaşılması güç yeni ilişkiler çıkıyor ortaya. Tabii yazar böyle bir sürü öykü parçasını bir araya getirdiği için hiçbiri yeterince işlenmemiş. Oysa okur hep iyice işlenmiş, kişileri, olayları, zamanları belirgin, gizemlerin sonunda açığa çıktığı romanları sever. İşte sabahları böyle içimdeki tünelden geçip bunları düşünerek oturuyorum güneşin altında. Denize giriyorum, denizin dibinde tuhaf, ani hareketlerle dönerek gezinen, kaya parçalarının, karmaşık su bitkilerinin arasına girip çıkan renkli balıklara bakıyorum. Burada ne olduğunu bilmediğim taş kalıntılarının arasında sanki eski bir deniz kentinin üstünde yüzüyorum. Bu huzuru, bu sakin görüntüyü hiçbir şey bozamazmış gibi görünüyor. Bazen yalnızca sırt üstü yatıp gözlerimi kapıyorum. Denizin dokunuşu bir sevgilinin kucaklaması gibi yumuşak. Şu insanlara bakıyorum. Kumsalda kağıt oynayan topluluklar, çocuklarının peşinde koşup duran genç anneler, tüm bir yıl özlemini çektikleri tatili eğlenceli geçirmek için ellerinden geleni yapan turistler, çok uzaklardan, bambaşka yaşam koşullarından, bambaşka yaşam çizgilerinden çıkıp gelen ve birbirleriyle birkaç günlük bir dostluğu paylaşmaya çalışan insanlar. Onların hayatında bir kurgu var. Yıllar önce başlamış ve tüm güçlüklere karşın yine de sürdürülmüş bir kurgu. Büyük bir mağazanın müdürü olan beyaz saçlı, gözlüklü Avusturyalı bana evlilikten söz ediyor. Neden hala evli olmadığıma şaşıyor. Benim yaşımdayken kaç çocuğu olduğunu hatırlamaya çalışıyor. Bana öğütler veriyor. 46 yıllık evliliğinin bir tek kavgayla bile tatsızlaşmamasının nedeninin her sabah kalktığında karısı için bir şeyler yapmayı düşünmesi olduğunu anlatıyor. Başına beyaz bir bone takmış karısına, çocukların kendi aralarında kullandığı türden kısaltılmış sevgi sözcükleriyle sesleniyor. Birlikte yüzüyorlar, birlikte tekne gezisine çıkıyorlar, birlikte mağaralardan aldıkları taşları gösteriyorlar, birlikte fotoğraf çektiriyorlar. İnsanın ölüme bile gülerek gideceği bir dostu olması ne güzel. Bir keresinde hiç tanımadığım bir kızla sevişmiştim. Kırmızı çamaşırlarıyla fotoğrafını çekmemi istemişti. Giderken nedenini sorduğumda sende bir fotoğrafın bulunsun istedim demişti. Onu bir daha hiç görmedim. Yatağın üstünde tuhaf bir yüz ifadesiyle kırmızı dantel çamaşırlarıyla yatarken verdiği pozlar kim bilir hangi çekmecede duruyor. Belki de bana anlatmak istediği işte buydu. Hepimizin birbirimize böyle sahte imgeler verdiğimiz. O nedense kırmızı dantelli çamaşırları ve boyalı sarı saçlarıyla aklımda kalmak istemişti. Ben de konuştuğum bu insanlar da burada, bu geçit noktasında herkesin bir an yollarının çakıştığı ve yeniden ayrılıp dağıldığı bu tatil yerinde böyle imgeler sunmuyor muyuz birbirimize? Şimdi kırmızı çamaşırlı, sarı saçlı kızı yalnızca bir kez gördüğüm halde hiç unutmadığımı, oysa uzun zaman birlikte yaşadığım, seviştiğim, konuştuğum, her şeyini bildiğimi düşündüğüm başkalarını unuttuğumu, gözlerinin rengini, dudaklarının tadını, bir zamanların hayatın ta kendisi, yokluğuyla ölünecek sandığımız gülüşünü artık hatırlamakta zorlandığımı fark ediyorum. Bazılarının hayatı bir albüme yerleştirilen, belli bir zaman sırası izleyen fotoğraflardan oluşur. Kalın sayfaları çevirdikçe büyüdüğünü, yaşlandığını görürsünüz. Benim aklıma gelen fotoğraflar böyle bir albüm oluşturmuyor bir türlü. Birbirini izleyecek iki resmin arasına başka görüntüler giriyor. Onları bir yere yerleştiremiyorum. Bu birbiriyle bağlanmaz fotoğrafları düşünerek burada bu uzun tatili sürdürüyorum. Mutsuz değilim çünkü hiçbir şey yapmam gerekmiyor. Hiçbir sorumluluğum yok. Yemeğe gidiyorum, denize iniyorum, insanlarla konuşuyorum, kitabımı okuyorum, güneşin altında yatıp gözlerimi kapıyorum, sonra gece geç saatlerde uzun uykulara dalıyorum. Günler böyle birbirinin aynı geçip gidiyor. Aslında buraya düşünmeye, kararlar vermeye gelmiştim. Ama düşünceler asla bir düzene girip sonuç çıkartılacak biçime dönüşmüyor. Sonra bir akşamüstü geniş terasın ucunda uzak adalardaki ölümcül aşkı anlatan şarkı çalarken onu görüyorum. Korkuluğa yaslanmış. Uzun zaman sonra birinin yanına gitmek için büyük bir istek duyuyorum. Yanında durduğumu fark ediyor ama korkuluğa yaslanmış uzaklara bakmayı sürdürüyor. Küçük burnunu, kalın dudaklarını, yeşil taşlı küpelerini görüyorum. Biraz bekledikten sonra nereye baktığını soruyorum. Rüzgara bakıyorum diyor başını çevirmeden. Bir başka şarkı başlıyor ve bir kadın diyor ki kaç kez senden ayrılmayı denedim ama başaramadım çünkü seni çok seviyorum. Bu şarkının neden söz ettiğini biliyor musun diye soruyorum. Dönüyor. Onu o zaman tanıyorum. Evet diyor biliyorum. O zaman tanıyorum. Dergilerin renkli sayfalarında birbirinden güzel giysilerle kumlara uzanmış, rüzgarla uçuşan saçlarıyla dönerken, yüksek bir yerde yürürken, eski bir saray kalıntısının pencerelerinde kollarını açmış, şemsiyesiyle yağmurda, Siyah beyaz bir fotoğrafta yüzünü biraz bize dönmüş gülümserken tanıyorum onu. Denizin içinde yuvarlanırken kıyıda saçları yüzüne dökülmüş, gözlerinde hüzünlü bir bakış, uzaklaşıp giden bir erkek desenine bakarken dağınık bir yatakta uzanmış, üstünde bir erkek gömleği, başı bileğine dayalı kameraya bakıp gülümserken. Birdenbire bana dönüp tek bir sözcük söylediği anda ne çok fotoğraf geliyor aklıma. Hiç tanımadığım birinin fotoğrafları. Sevdiğim, yıllar geçirdiğim insanların hiçbirinin böyle çok, böyle etkili fotoğrafı yoktur belki belleğimde. Gidip rüzgara daha yakından bakalım mı diyorum. Yine dönüyor, gülüyor, alaylı bir bakışla hayır diyor. Önümden geçip yürüyor. Dönüp korkuluğa yaslanıyorum. Onun masaların, koltukların, bir şeyler içen, bağırarak konuşan, dönüp ona bakan, oyun oynayan kalabalığın arasından kimseye bakmadan, kimsesiz bir yerde, bulutların üstünde yürürmüş gibi, kayarmış gibi gidişine bakıyorum. Kemerli kapıdan dönüp kayboluyor. O akşam, o gece, ertesi sabah her yerde onu arıyorum. Kumsalda, terasta, çarşıda ama bulamıyorum. Gittiğini düşünüyorum. Aklımdaki fotoğraflarına bir yenisi ekleniyor. Yenileri, korkuluklara yaslanmış rüzgara bakarken, kayar gibi yürürken. 2. Uygarlığın ışıklı, görüntülü kutularının olmadığı, beyaza boyanmış, küçük pencerelerinden uzaktaki bir adanın ışıklarının, yanıp sönen küçük deniz fenerinin görüldüğü odamda geç saatlerde onu düşünüyorum. Kitap bir öyküden ötekine geçmeye devam ediyor. Sayfaları çevirirken bir an bu yeni öyküyü hiç anlamadığımı fark edip geri dönüyorum. Ama aklım artık bu bağlanması güç romanda değil. Ertesi gün öğleden sonra dar sokaklarda yürürken mavi panjurlu beyaz evlerin arasından geçerken onu yeniden görüyorum. Bir yokuştan iniyor. Küçük çiçekli beyaz elbisenin önü yürürken açılıyor. Eteği uçuşuyor. Geniş kenarlı şapkasının üstünde pembe bir bant var. Eski moda güneş gözlükleri takmış. Köşeleri yukarı doğru kıvrılanlardan. Yolun ortasında durup onu beklerken kendimi budala gibi hissediyorum. Bu yeni karşılaşma için farklı bir şey beklemiştim. Hiç hazır değilim. Ama duruyorum. Yanımdan geçecekmiş gibi görünüyor. Ama geçmiyor. Tam karşıma geldiğinde duruyor. Ağustos böceklerinin delice bağırışmalarından başka ses yok. Gözlüğünü çıkarıp gözlerini kısarak bana bakıyor. Elimdeki kitabı gösteriyorum ona. İkide bir yeni bir öyküye başlıyor ama öykülerin hiçbiri bitmiyor diyorum. Kalın bir kitap diyor. Belki sonunda öykülerin hepsi biter. Birlikte yürümeye başlıyoruz. Bu küçük kasabada yokuştan aşağı yürürken evlerin arasından deniz, uzaktaki küçük ada, deniz feneri, her şey görünüyor. Gitmeyi düşündüğün yerin tam tersine gidiyorsun diyor. Yeniden gözlüğünü takıyor. Gitmeyi düşündüğüm bir yer yok ki diyorum. Dünkü şarkının neden söz ettiğini bilmiyorum diyor. Senden ayrılmak istiyorum ama başaramıyorum. Çünkü seni çok seviyorum diyordu şarkıda. Çok güzel bir şarkı diyorum. Sen tuhaf dillerdeki şarkıları bilen adam mısın diyor. Hayır diyorum. Ben gitmeyi düşündüğü bir yer olmayan adamım. O zaman gel sana gitmeyi düşünebileceğim bir yer düşünelim diyor. Otelin avlusunda eski mermer çeşmeden suların fışkırdığı serin köşede renkli büyük şemsiyelerin altında oturuyoruz. Kitaplıktan kocaman eski ciltli bir atlas getiriyor. Kahvelerimizi içerken sayfaları çeviriyor. Dev okyanusun içinde adları kendilerinden büyük adaları gösteriyor. Oralarda hiç görmediğimiz, kimilerini hiç duymadığımız uzak adalarda, dağınık kara parçalarında, farklı renklere boyanmış küçük ülkelerde, dağların arasındaki, nehirlerin yanındaki, denizlerin kıyısındaki kentlerde nasıl bir hayat olduğunu düşünüyoruz. Bak şuradaki yerlilerin güzellikle hiç ilgilenmediğini okumuştum. Kimsenin şişman ya da çirkin, sıska ya da sivilceli, şaşı ya da kambur olduğu için başkalarından ayrılmadığı bir yer. Böyle bir yer de varmış, diyor. Belki de herkese göre bir yer var dünyada diyorum. Herkese göre biri var ama herkes doğru yerde değil. Adımı soruyor, söylüyorum. Nevit mi? Ne tuhaf bir isim bu böyle diyor. Bir kitap kahramanı mı? Sanırım bir yazar sürekli bu ismi kullanıyormuş ama ben o kitaplarını yazmadan çok önce doğdum diyorum. Ben onun ismini sormuyorum. Onu tanıdığımı, fotoğraflarını gördüğümü, hakkındaki söylentileri bile okuduğumu söylüyorum. En yakınımızdakiler bile sonunda bize değil, söylentilere inanırlar diyor. Belki de sözcükler bizden güçlüdür diyorum. Okyanusun içinde küçücük bir leke gösteriyor. Peki ya buraya ne dersin? Tüm komşulardan çok uzakta, bir sürü dev insan heykelinin yüzyıllardır nedensiz biçimde, çok çok eski bir zamanda hiç gelmeyecek birini beklediklerini bize söylemek ister gibi uzaklara baktığı bu adaya ne dersin? Hayır, oraya gitmek istemiyorum. O heykeller bana hiç de gizemli gelmiyor diyorum. Bir başka yeri gösteriyor dünyanın öteki ucunda. O zaman buraya git. Dehlizlerden geç, labirentleri çöz. Belki hala haydutların, meraklı araştırmacıların, hırsızların ulaşamadığı altınla kaplı bir sanduka seni bekliyordur diyor. Belki onu açmayı başarırsın ve ardından bir başkasını, sonra bir başkasını ve orada elinde neyi gösterdiğini bilmediğin altın işaretlerle binlerce yıldır uyuyan bir kraliçeye rastlarsın. Sarmalandığı bez şeritleri açmak için heyecanlı saatler geçirdikten sonra dokunduğun anda toza dönüşecek bir kadına. Renklerini, pırıltılarını yitirmiş mücevherlerin arasında, bütün bu zamanları aşabilmesi için kaplandığı yağların içinde yine de güzelliğini korumuş ama tıpkı bir düşteki gibi dokunduğun anda darmadağın olacak bir kadın. Buna ne dersin? Bütün bu çabalara karşın yine de onu koruyamamışlar mı diye soruyorum. Korumuşlar ama pervasızca dokunduğumuz her şeyi toza çevirmiyor muyuz zaten diyor. Gülerek yüzüme bakıyor, eliyle başımı kaldırıyor. Hayır mı? Onu da mı istemiyorsun? Bir keresinde rüyamda çok güzel bir yer görmüştüm. Sanki bir kış akşamüstü gibiydi. Çok uzakta, koyu gri dağların üstünde kırmızımsı çizgiler, kül rengi bulutları parçalıyordu. Önümde uçsuz bucaksız yeşillikler uzanıyor, bu dağınık yeşil kara parçaları sularla kesiliyor. Uzakta, sesini duyduğumu ama güçlükle görülen bir yerde dev bir şelaleye dönüşen bu akarsular, kara parçalarından olmadık biçimler oluşturuyorlardı. Böyle bir yer biliyor musun? Diye soruyorum. Keşke ben de böyle güzel düşler görebilsem diyor. Sonra atlası kapatıyor, sıkılmış gibi uzaklara bakıyor. Koca dünyada gitmeyi düşüneceğim bir yer bulamadık diyor. 3. Yıllar önce burada neşeli bir yaz, dostlukların ölümcül darbelerle kırılmadığı, sözcüklere kötülük yüklenmeyen, sabahların, akşamüstlerinin yalnızca eğlenceli bir günün bölümleri olduğu, hiçbirimizin gelecek için, yaşamlarımız için kaygı duymadığı, bizim için nasıl olsa her şeyi düşünen birilerinin yaşadığı, hayatımızdan büyük rüzgarlar, fırtınalar geçmemişken, yüzümüzde o fırtınaların izlerinden en küçük bir çizgi bile yokken ve denize, uzaktaki deniz fenerine baktığımda geçmişi değil, yalnızca o günü gördüğüm sıralar, bir gün yeniden buraya döneceğimi ve o zaman şimdi aklımdan, yüreğimden geçenleri düşüneceğimi bilebilir miydim? Şimdi bir okul balosunda tanıştığımız gün, ince topuklarının üzerinde beceriksizce yürüyen, giydiği dar etekten rahatsız, kısa adımlar atarken görebiliyorum Lale'yi. Bir kenarda oturmuş içkimi içiyordum. Bu balolardan, insanların eğlenmek için acınası bir çaba harcadığı, yüzlerinde bir süre sonra iğretileşen o gülümsemeyle konuşup durdukları can sıkıcı toplantılardan hoşlanmam. Neden oradaydım, sıkıldığım halde neden çekip gitmiyordum bilmem. Belki de bu yaşamın görüntülerinin bizim geçtiğimiz bir sınavdan oluştuğu doğrudur. Ya da bütün bunlar fazlaca anlam yüklenen sıradan karşılaşmalardır. Onu gördüm. Gerilmiş saçları, çocuk yüzüne daha dikkatle bakınca bambaşka, şeytansı bir anlam veren makyajı ve şık giysileriyle az ötemde duruyordu. Hayır, orada ondan güzel, çekici başka kadınların arasında onu görmemi sağlayan bunlar değildi. Bunu sonradan saatler süren konuşmalarımızda yüzüne bakarken o yüzdeki tüm incelikleri, çizgileri, tenin gerildiği ve yumuşadığı yerleri, görünmez tüyleri izlerken anlayacaktım. Beni şaşırtan o ilk gün ve sonra her keresinde yüzündeki o çocuk imgesiydi. İşte orada yıllar önce bir akşamüstü doğduğum, büyüdüğüm o kentin bahar sevinci henüz başlamışken ağaçların arasındaki eski okulun bahçesinde okul günlerinin bittiğine sevinirken henüz bir rastlantının insan hayatını nasıl değiştirebileceğini hiç düşünmezken göz göze geldik. Sonra günler adlarını bile hatırlayamayacağım kadar çabuk geçti. Ne güzel bir yazdı. Sanki üstümde bir ışık vardı. Neredeyse görünen bir ışık. Lale benimle kaldıkça o ışık da kalacaktı. Buradaydık. Sevdiğimiz insanlarla hep birlikte olacağımızı, hep böyle güleceğimizi sandığımız dostlarla. Ne güzel bir yaz, öyle mi? Sonra bir deniz yıldızını kurutup yanımıza alacaktık. Onun kulağını dayayıp uzak adaların müziğini duyduğunu söylediği kocaman bir deniz kabuğu vardı. Biz bulmuştuk. Deniz mağaralarında seviştiğimiz, dünyayı ve kendimizi keşfettiğimiz, dokunuşların, bilgilerin, elimizle tutabileceğimiz ayrıntıların zenginliğiyle, birbirimize duyduğumuz sevginin büyüklüğüyle şaşkındık. Ama yaz hiç beklenmedik bir darbeyle kırılacaktı. Geri döndüğümüzde yağmurlu bir kent bulduk. Herkes kazaklarını, paltolarını, botlarını giymişti bile. Okullar açıldı. Birlikte yaşamaktan, bir ev tutmaktan, bir an bile ayrılamamaktan söz ediyor, yanımızda getirdiğimiz deniz kabuklarıyla, şarkılarla, şiirlerle, fotoğraflarla sonraki günleri kurmayı düşünüyorduk. Şimdi yeniden burada o ayrıntılara bakarken, bir başkasıyla konuşurken, yıllar geçmiş diyorum, nasıl da safmışız, deniz kabuklarıyla hayatın kurulabileceğine inanıyormuşuz. O sıralar en çok Cem'in evinde kalıyorduk. Bu kalabalık evde onun çılgın ailesiyle birlikte. 60'ını geçmiş müzisyen bir baba, kendi kendine günlerce uğraşıp tuhaf müzik aletleri yapıyor, sonra bizi çağırıp büyük buluşunun sesini dinletiyordu. Herkesin onunla alay ettiğini görmezlikten geliyor, her başarısızlığın ardından yeniden işe koyuluyordu. Cam kavanozlar, borular, içi boş tahta parçaları, şişeler, metaller, ziller, gerilmiş deriler, akla gelecek her şeyi kullanıyordu. Bir köşede sürekli ağzının kenarında bir sigarayla yaşlı anne evin içindeki inanılmaz kalabalığa, gürültüye, kavgalara aldırışsızca bakıyor, oturduğu yerden bir sultan edasıyla emirler veriyordu. Bir gün bir kamyonetle, bir başka gün pırıltılı takım elbiseler ve yılan derisi çantasıyla gelen, hemen her hafta yeni bir işe girişip zengin olacağı müjdesini veren, kimi yakalarsa uzun uzun yeni işinden söz eden, sonra da ortadan kaybolan büyük ağabey, üstünde hep bol paçalı eski bir cin ve kürk yelekle dolaşan, tuhaf ülkelere gidip keman çalan ortanca ve hiç durmadan ilaçlar içen, sinir hastası olduğunu söyleyen, herkesle hiç durmadan kavga eden abla, ara sıra uğrayan kuzenler, yeğenler, dayılar, yengeler, büyük sofralar, müzikli eğlenceler, bitmeyen sorunlar. Lale ile biz içeride Cem'in piyanosuyla eski püskü babadan kalma müzik aletleriyle dolu odasında yere serilmiş yatakta uyurduk. Bazen bütün bir günü orada geçirdiğimiz olurdu. Müzik dinleyerek, konuşarak. Sanki biz de ailedenmişiz gibi davranırdı herkes. Bütün sorunlarını bize de anlatırlar. Okula gitmek için kalkmamız gerektiğini, yemek yiyip yemediğimizi, her şeyi düşünürlerdi. Gecenin bir saati durup dururken kendimizi olmadık bir kavganın ortasında bulurduk. Cem şimdi burada değil. Zaman zaman mektupları gelir. Başka bir yerde tek başına bir hayat sürdürüyor artık. O evi, onun piyanosunu, hiç unutmadığım geceleri hatırlayınca keşke hepimiz başka sevdiklerimizi de alıp o kocaman evde hayat boyu yaşayabilseydik ve hayatın bütün sorunları o evin içindeki sıradan, anlamsız kavgalardan oluşsaydı derim kendi kendime. Oysa dışarıda o günlerde puslu bir hava vardı. İnsanların hep asık yüzlerle gezdiği, sokaklarda cesetlerin bulunduğu, gazetelerin her gün daha kötü haberlerle dolup taştığı, siyah beyaz görüntülerde kalabalıkların haykırışlarının, öfkeli yüzlerin görüldüğü, herkesin birbirine kuşkuyla baktığı günlerdi. Kimi zaman orada, Cem'in odasında, Lale ile yalnız kaldığımızda her şeyden uzak, kendi başına bir dünya olan bu evde aşklardan, mutluluktan, gelecekteki güzel günlerden söz edebilirdik. Oysa çok yakınımızda yangınlar vardı. O sıralar bilmiyordum ama tıpkı bizim tek tek yaşadığımız bölünmeyi yaşayan ülkenin yangını yüreklerimize yerleşecek ve bir daha bizi hiç bırakmayacakmış. Başkentteki koyu giysili adamların hiçbir şeye çözüm bulacağı yoktu. Kimsenin bu her yanı kaplayan kötülüğü durdurabileceği, her şeyi sessiz bir yaz öğleden sonrasının dinginliğine çevireceği yoktu. Yine de herkes haberleri dinliyordu. Bizi sağduyuya çağıran, barıştan, kardeşlikten söz eden konuşmalar yapılıyordu. Konuşmaların arasına ölenler, yaralananlar, katliamlar, baskınlar, yakılan evler, havaya uçan arabalar giriyordu. Tıpkı yıllar önce bu ülkenin hiçbir şeyden habersiz çocuklarıyken olduğu gibi, babamın ajans dinlediği ve susmamız gereken saatlerde transistörlü radyonun cızırtılı sesinin kulağıma yerleştiği günlerdeki gibi. Tanımadığımız insanların isimlerinin okunduğu günler, kimsenin sokağa çıkmadığı geceler, lanetlenen birileri, her şeyi böyle yaşanmaz hale getiren suçlular, nasılsa yakalanacaklar ve her şey yeniden güzelleşecekti. Ama sonra bu ülkenin uzak kayalıklarını, gözlerini bile görmediğimiz kadınlarını, yerin altındaki evlerde yaşayan insanlarını, sert yüzleri, bitmeyen çileyi, kimsesizliği, bırakılmışlığı, yoksulluğu, kahverengi yeryüzü örtüsünü gördükten sonra birilerinin yakalanmasının hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini anladım. Çok sonra. O günlerde ise olup bitenler yalnızca gazete haberleri gibi geliyordu. Bizim başımıza gelmeyecek şeyler gibi.